Ayrım 4.
Gözyaşı dökülmedi. Yalnız cenaze şatodan ayrılırken şatonun bahçesinde Freud'un döktüğü gözyaşları hariç. Ölüm bir ağlama konusu değildi. Tepenin doruğundaki o çukur hamile bir kadının göbek deliğini simgeliyordu. Alobar çıktığı yere geri dönmüştü. Doğmak ve ölmek kolaydı. Zor olan hayatın kendisiydi. Gerçi Alobar başladığı yere dönmüştü ama orada uzun süre kalmadı. Cenaze alayı bir yılanın kıvrılmasını taklit ederek kent surlarının kapısından tekrar giriş görünmez olduğu anda dik bir taşın arkasından fırlayan Ren toprağı deli gibi kazıp onu çıkarmaya uğraştı. Zaten üzerine atılan toprak 50-60 santimden derin değildi. Kısa zamanda kralın üzeri açıldı. Ren'in koynunda bir şişe mayalı baldan yapılmış içki saklıydı. Onunla kralın ağzındaki burun deliklerindeki toprakları temizledi, geri kalanını da ağzına akıtıp zorla yutturdu. Bu kuvvetli bir içecek olduğundan Ren'in yumurtaya koyduğu it üzümü ve güzel avrat otu karışımının etkilerine karşı panzehir yerine geçti. Güzel avrat otu az miktarda alındığı zaman kalp vuruşlarını yavaşlattığı için Alobar'ın ölü taklidi yapmasına katkısı olmuştu. Ren aynı zamanda yumurtanın içine durgun bir gölcüğün üzerinden topladığı yosunları koymuştu. Kralın derisine o yeşil tonu veren de bu yosunlar olmuştu. Alobar'ın yediği yumurtada öldürücü bir zehir yoktu. Nog'un durumu fark etmesiyle idam töreni arasında geçen bir hafta içinde yaptıkları plana göre Ren, kulübede beklerken sihirbazın hazırladığı ölüm yumurtasını koynuna saklamış, onun yerine içine yosun ve düşük dozda, öldürmeyecek kadar güzel avratı konmuş olan ikinci yumurtayı yerleştirmişti. Alobar iyice sersemlemiş durumdaydı. Fakat Ren alıp verdiği soluğun ruhunun yelkenlerini şişirecek kadar güçlendiğinden emin olunca onu bıraktı. Yokluğum fark edilmeden önce dönmem gerek dedi. Kendimi yeni kocama hazırlamam gerek. Bu sözü son derece gerçekçi bir sesle söylemişti. Ama gitmeden Alobar'ın burnunu dokunaklı bir edayla okşadı. Alobar gerçi sersemlemiş durumdaydı ama yine de kendini yeterince toplayıp mezar tümseyinin aşağı kısmına doğru yuvarlanmayı başardı. Ay doğmuş, yükseliyor, oraları aydınlatıyordu. Yuvarlanınca gölgeye gelmişti. Üstelik neredeyse taze yapılmış bir inek pisliğinin de ortasına iniş yapmıştı. Ama ağzından küfür falan çıkmadı. Belki deli olabilirim dedi kendi kendine. Ama bu dünyanın bokunu öteki dünyanın kevserlerine bin kere tercih ederim. Doğu tarafı sabah yıldızını memnun edebildiğine göre Alobar'ı da ederdi herhalde. Batıya doğru gitmeyecekti, gitmemeliydi. Çünkü kendi halkının durmadan çalıştığı Romalılar batı tarafını hep kontrolleri altına almışlardı. Romalılar uzun süreden beri başkalarından ödünç aldıkları yabancı bir tanrının etkisindeydiler. Bu da özellikle korkunç bir haberdi. Modern Romalılar bir tek tanrı vardır diye tutturuyorlardı. Bu düşünce Alobar'a gülünçlenecek kadar basit gelmekteydi. Daha beteri bu Sami tanrısı anlaşılan pek de kıskançtı. Oysa başka hiç tanrı olmadığına göre neyi kıskanıyordu ki? İntikamcıydı, son derecede huysuzdu. Bu huysuza hizmet etmiyorsanız Romalılar kalkıp evinizi yakıyordu. Ona hizmet edenlere Hristiyan deniyor, onlara başkalarının evlerini yakma hakkı tanınıyordu. Ama Hristiyanların yapamayacağı zevkli şeylerin listesi de pek uzundu. Bunlar arasında birden fazla kara almakta bulunuyordu. Alobar içinden, düşününce o kadar kötü fikir değilmiş gibi geliyor doğrusu diye geçirdi. Öf, şu Hristiyanlar da pek karışıyorlardı herkesin işine. Oysa ölümden, görevden, daha başka da tanrı bilir nelerden kaçmakta olan bir adam, işine burnunu sokanlardan hoşlanmazdı. Zaten kendi tanıdığı tanrılardan birkaçına hakaret etmiş olması ihtimali pek fazlaydı. Bir de öfkeli, saldırgan yabancıyı devreye sokmaya ne gerek vardı? Hristiyanlar batıya olduğu gibi güneye de yayılmış durumdaydılar. Kuzeyde yüzünü kırlara gömmüş çakıllardan başka bir şey yoktu. Alobar'da ne kürk vardı ne de mızrak. Karar verilmişti, Ekim mehtabını daha yeni salıvermiş doğuya gidecekti. Son mide bulantısı da geçince toprağın ilacın tüm etkileri kaybolup kana damarlarında güzel bir ezgiyle pırıl pırıl dolaşmaya koyulunca ayağa kalktı. Gerindi, cenaze giysilerini toparladı, sırtını aldı. Hızlı adımlarla doğuya doğru yola koyuldu. Doğuya ve binbir bilinmeyene doğru. Yürürken uzaktan kentin sarhoş seslerini duyabiliyordu. Kendi halkı aynı anda hem kırık aynaya matem tutuyor hem de zayıflıktan ve çürümekten kurtuluşlarını kutluyordu. Alobar rüzgara doğru döndü. Gece birden çok sessizleşti. Duraklayıp arkasına baktı. Meşalelerden ve kamp ateşlerinden yükselen kırmızı alevler kenti minyatür bir gün batımı gibi gösteriyordu. Bırak batsın diye düşündü. Doğuda bir yenisi doğar ama yine de yüreğinde sancılar vardı. Belki o demin yok olan seslerin arasına Ren'in çığlıkları da karışmıştı. Herhalde şu anda Ren yeni kralla Hermin kürkler altında yatıyordu. Mik de o yatağın ayak ucunda horluyor muydu yoksa? Alobar'ın tüm karıları yeni krala aitti artık. O isterse tabii ama Mik ebediyen Alobar'ındı. Alobar önceden özellikle onun yaşamasını istememiş olsa onunla birlikte gömerlerdi köpeğini. Seni almayı vaat edebilir, sana yemin edebilirdim Mik diye fısıldadı eski kral. Ama seni ne kadar özlüyor olursam olayım geri dönmeyeceğim. Krallığımdan hiç kimseyi tekrar görecek değilim. Yanıldığı çok çabuk anlaşılacaktı. Kendini karanlık bir ormanın eşiğinde buldu. Silahsız olduğu için ormana girmeye cesaret edemedi. Oradaki hayvanlar etini sucuk yapar, kanından kışlık içkiler mayalarlardı sonra. O halde yapılacak tek şey ilk ağaçların hemen gerisinde bir yere yatmak ve gün ışığına kadar uyumaktı. Sabahın ilk ışığıyla birlikte yola çıkar, ortalık kararmadan bu ormanı aşıp geçerdi. Ama çok susamıştı. Yuttuğu içkinin toprağın ve ilginç yumurtanın ağzında bıraktığı tadı çalkalaması şarttı. Önce kaynağa kadar gidip su içmeye karar verdi. Sonra kurtların pek meraklı olmayacakları bir köşede dinlenebilirdi. Kaynak mehtabın ışığında parlıyordu. O kadar ki Alobar içeceği sırada suda kendi hayalini görebildi. Ben ve gölgem dedi duygulu bir sesle. Sanki o çağdan 1000 yıl sonra moda olacak bir şarkıyı öngörmüştü. Ben ve neydi o? Gölgesinin yanına bir ikinci gölge, bir misafir gölge gelmişti. Birincisinden biraz daha küçüktü ama o da insandı. Eğer gölgesi artık yalnız değilse kendisi de bir dosttan hoşlanacak anlamına gelir miydi acaba? Hele gölgesinin gölge arkadaşı elinde bir mızrak tutuyorsa Alobar o mızrağın ucunun kendine dönük olduğunu mu varsaymalıydı? Alobar hala dizlerinin üzerinde olduğu yerde döndü, bacakları bulabileceğini hesapladığı yere doğru yıldırım hızıyla atıldı. Evet bacakları buldu ve sarıldı. Hırsla çekti. O vücudun dengesini bozabileceğini, bıçak sırtına inmeden onu yere devirebileceğini umuyordu. Mızrağın ucunun önce yanağını sonra omzunu çizdiğini hissetti. Sonra mızrağı elinde tutan kişi Alobar'ın üzerine yığıldı. Alobar artık gölgelerin ne yapmakta olduğunu bilmiyordu. Ama saldırganın kendi kafasının üzerine oturduğunu hissetti. Yüzünü saldırganın apış arasından kaçırmaya uğraşırken içini korku karışık bir tiksinti doldurdu. Boğuşma esnasında vücudunun bir yerinden muhtemelen burnundan beynine bir mesaj ulaştı. Mesaj tek bir kelimeden oluşuyordu. Kadın. Alobar kendini öyle bir hızla çekti ki sırt üstü kaynağa yuvarlandı. Suyun yüzüne çıktığı zaman başını iki yana sallayıp ağzına dolan suları tükürdü. Üfürüp çevredeki ölü yaprakları uzaklaştırdı. Kış uykusuna yatmış bir düzine kadar kurbağayı tedirgin etti. Yine mızrağın ucuna bakmakta olduğunu anladı. Ama bu sefer artık saldırganın yüzünde görebiliyordu. Kadın olması artık onu şaşırtmıyordu. Ama kadının frol olması çok şaşırtmıştı. Alobar'ın şaşkınlığı frolünkinin yanında hiç kalırdı. Öldürmeye çalıştığı insanın daha yeni idam edilmiş efendisi ve kocası olduğunu görünce genç zihni bu durumu bir türlü toparlayamadı. Hemen düşüp bayılıverdi. Alobar onu ayırtmak için kendi giysilerini suya batırıp sıkarak yüzünü gözünü sildi. Bir saat kadar kesik kesik sohbet edip olup biteni birbirlerine anlattılar. Frol değerli aynayı kırdıktan sonra kabilenin elinde parçalanarak can vermesini ancak yeni kralın müdahalesi önleyebilmişti. Görünüşe göre yeni kral Alobar'ın izinde yürümek niyetindeydi. Yalnız saltanat sürmeyecek, gerçekten yönetecekti. Alobar burada Ren'in etkisini hemen sezdi. Bu yüzden yeni kral merhametten yanaydı. Alobar da olsa böyle yapar diye tahmin ediyordu. Bu nedenle Frol'ün cezasını kentten sürülme şeklinde azaltmıştı. Frol bir küfür yağmuru arasında kentten kovulurken kral ona kendi mızrağını vermişti. Bununla en azından ormandaki ayıların akşam yemeğini biraz daha geciktirebilirdi. Alobar'ın gözünün önüne yeni tacın altındaki kulaklara Ren'in talimat fısıldayışı geliyordu. Frol bundan sonra 5 dakika kadar daha konuşup ormana nasıl geldiğini anlattı. Geriye kalan 1 saat boyunca Alobar kendisinin ortak olmadığını anlatmaya uğraştı. Frol bir türlü inanmak bilmiyordu. Sonunda Alobar kalkıp onun önünde havaya yay çizdirerek işeyince inandı kocasının hala yaşıyor olduğuna. Alobar hortlakların işemediğini herkes bilir diye bağırıyordu. Frol gerçi bunu daha önceden bilmiyordu ama yine de bu söz ona inkar edilemeyecek kadar mantıklı göründü. Haritasız ve rehbersiz yolculuk yapan gezginler için her beklenmedik plan değişimi bir sevinç dalgası getirir. Bu sevinç parayla satın alınabilecek bir orospu olmadığı gibi kur yaparak elde edilebilecek komşu kızına da benzemez. O vahşi deniz gözlü bir su perisi. Serüvenin sevgili kızı ve tehlikenin kız kardeşidir. Evet, o illaki kadınsı bir duygudur. Erkekler onun o ender kısa ömürlü kucaklamasını yaşamak, mutluluğun incecik zarına yaptığı geçici basıncı hissetmek uğruna evlerini terk eder. Alobar da şu anda onun kollarındaydı işte. Frol'ün taşımak zorunda olduğu ağır yük yönünü değiştirmişti. Frol gelecek dolunayda doğum yapacaktı. Bu yüzden her şeye rağmen yine de batıya gidiyorlardı. Frol bildikleri tanıdıkları bir dünyada doğum yapsın, dünyanın bir ucunda kendi kaderiyle yüzleşmek zorunda kalmasın diye. İlk bakışta bu seçenek pek o kadar serüven vaat etmiyordu. Ama nedense Hristiyan dünyasında bir aile yaşatma işi, Alobar'a herhangi bir insan veya canavarla kapışmaktan daha zorluymuş gibi geliyordu. Kararını bu kadar hızlı vermiş olmak keyfini biraz artırmıştı. Artık sabah yıldızının cazibesine sırtı dönüktü. Rüzgar sakalını boğazına yapıştırmıştı. Nemli giysiler vücudunu ayaz gibi sarıyordu ama yine de ıslık çala çala gitmekteydi. Yıllık kapkacak maratonunun başını çeken bir çaydanlık gibiydi Alobar. 3 gün sonra hala ıslık çala çala sendeleyen Frol'ü çeke çeke. Elfrik köyüne gelmişti. Birden ıslık sesi kesildi. Elfrik bir mezbelelik yığınıydı. Çirkin ufacık bir köydü. Çamur ve samandan yapılmış evlerde köylüler oturuyor, Lord Elfrik'in topraklarını ekip biçiyorlardı. Lord'un pek etkileyici bir görünüme sahip malikanesi tepede tüm görünüme egemen bir biçimde göze çarpmaktaydı. Çeyrek mil kadar uzakta olduğu halde etkileyiciydi. Alobar'ın mavi gözleri kaba saba köylü evlerini köylüleri inceledi. Hepsi çalışmaktan 2 büklüm olmuşlardı. Sonra malikanenin granit kulelerini, çevredeki tarlaları, ormanları da inceledi. Ayak parmakları çizmesinin içinde sinirli sinirli kıvrıldı. Tam parmakları tekrar düzleşip kentin kenarından geçerek yoluna devam edeceği sırada gözleri Frol'ün göbeğine ilişti. Parmaklarına sakin olmalarını emretti. Frol'ün elinden tuttu. "Burada kendimize çamurdan bir ev yapacağız," dedi. Köylüler onları sıcak karşıladı. Kuşkulanmasına kuşkulandılar elbet. Ama daha yeni vaftiz olmuş, yeni Hristiyan olmuş oldukları için yürekleri sevapla, iyilikle doluydu. Alobar'ın bir savaşçı olduğu ilk bakışta belli olduğundan ona en uygun işin Lord Elfrik'in ordusunda vasallık etmek olduğunu söylediler. Yabancı adam köylülerin arasında kalmakta direnince hem şaşırdılar hem de sevindiler. Acımasız Elfrik tarlalarında güçlü bir sırta daha her zaman ihtiyaç vardı. Alobar'a gelince malikanedeki hayatın nasıl bir hayat olduğunu o zaten çok iyi biliyordu. Güçlü bir savaşçı da, yüce bir kral da olmuştu. Şimdi ne tür bir serf olabileceğini merak ediyordu. Hem zaten nedenini bilmemekle birlikte belki de beyaz saçlarıyla ilgiliydi. Artık şiddetten pek usanmıştı. Frole, daha başka tür savaşlar vermek gerektiğini hissediyorum diyordu. O savaşları da kendim için vereceğim, Lord Elfrik için değil. O büyük ününe rağmen Alobar tanınmaktan pek o kadar korkmuyordu. Elfrik gerçi eski şatosundan ancak 40 mil uzaktaydı. Ama nasılsa hiçbir serf doğduğu yerden 10 milden fazla uzaklaşmazdı. Sakalını tıraş ettikten sonra Lord'un en zengin şövalyeleri bile tanıyamazdı onu. Hem zaten o ölüydü. Alobar bir yandan hububat kabuklarını ayıklarken yaşasın ölüm diye mırıldandı. Frole, Elfrik çok daha zor bir yer olarak göründü. Hamilelik köylü kadınların çalışmaması için özür sayılmıyordu. Doğuma yakın saatlerde bile. Samur kürklere, kokulu yastıklara alışkın olan Frol, tokmakla keten döverken 2 gün peş peşe bayıldı. Ondan sonra her gün şafak vakti onu malikaneye yollamaya başladılar. Orada bayanlara hizmet ediyordu. Frol yine her zamanki canlılığıyla yakınmaksızın yürütmekteydi hizmetlerini. Bayanlar da kırılacak eşyaları onun eline vermemeyi kısa zamanda öğrendiler. Bir gece yatakta alovar, Frol'ün ellerini kendi belinden çekti, kaba battaniyenin üzerine koydu. Küt parmakları incelerken, ''Camlar işte burada can veriyor.'' dedi. Gülümseyerek uyudular. İşte şeytan denen varlık, horozlara sabahın 5'inde ötmeyi, uyuyan çiftlerin yüzündeki gülümseme ifadesini silebilmek için öğretmiştir. Alobar'ın Elfrik vatandaşı olarak ilk birkaç haftada yaptığı gözlemler şunlardır. 1. Burada insanlar ölülerini toplu mezarlara değil, ayrı ayrı mezarlara gömüyorlar. Kabilem ölümün ortak yarar uğruna kullanılabilecek toplumsal bir olgu olduğuna inanır. Oysa artık ben ölümü kişisel bir meydan okuma olarak görüyorum. Belki de Hristiyanlıkta ölümle ilgili iyi bir şeyler vardır diye düşünüyorum. 2. Bu malikanenin papazı bana bizim Nog'u hatırlatıyor. Adam hep kendi pozisyonunu, kendi forsunu düşünüyor. Herkesi o yönetiyor. Lord'u da, Lady'yi de, serfleri de, hepsini. Bunları hep kendi koltuğunu korumak, bir de kilisenin toplum üzerindeki menginesini sıkıştırmak adına yapıyor. Ama köylülerin evlerinin biraz ötesindeki bir kulübede başka tür bir papaz oturuyor. Bilge bir ihtiyar. Ona şaman diyorlar. Şaman toplum düzeninin dışında yaşıyor. Ona bulaşmayı reddediyor. Yine de insanları cennete ve yeryüzüne bağlayış biçimi papazınkinden daha anlamlı. Belki papazın ondan nefret etmesi bu yüzden. 3. Elfrik'te en çok yenen sebze şalgam. Benim kabilem ise pancar yerdi. Acaba bu insanların böylesine uysal, benimkilerinse öfkeli olması bu yüzden mi? Elfrik'te kaldığı ilk yıl boyunca eski kral Alobar, malikanenin lorduna vasallık etmek için başvurmayı birkaç kere düşündü. Köylülerin hayatı çok zordu. Lord'un koruması karşılığında haftanın belli sayıdaki günlerinde tarlaları işlemek zorundaydılar. Geriye kalan pek az boş saatte kendi bir karış topraklarını sürüyor, ekiyor, hasat ediyor. Bir yığın başka işlerini yapıyor. Örneğin odun kesiyor, avetlerini parçalıyor, koyun yüzüyor, hendek kazıyor, su çekiyor, yol onarıyor, gübre taşıyor. Daha çok taşıyabilmek için arabalar yapıyorlardı. Akşam olup ortalık sessizleştiğinde Alobar, nasırlarının sertleşmesini kontrol ediyor. Adeta büyürken çıkardıkları sesi dinliyordu. Öküz postuna değip kıpırdadıkça duyulmaktaydı nasırların sesi. O zamana kadar Alobar'ın kafasındaki her 4 saçtan bir tanesi grileşmişti. Bazı geceler o solgun saçları birer birer koparır, Frole, belki kabilen bana yaşlısın dediği zaman yaşlı değildim ama yakında olacağım derdi. Ağır işler gençliğin pembe tenini yok ediyor. İnsanın içini kurutan o tuzlu suyun içeri sızmasına izin veriyor. Emekle yıpranmış aylar yine de bir tür doyum getiriyordu. Bir tek karısı olmasının yeniliği Alobar'ı hala etkilemekte, hala hayran bırakmaktaydı. Frol ona yine krallık zamanındaki kadar sadıktı. Büyüdükçe Alman'ınkine taş çıkartacak cinsel yeteneklere sahip oluyor, zekası da Rem'den pek az geri kalıyordu. Onunla birlikte olmaktan memnundu Alobar. Frol Kasım ayında biri kız biri erkek olan ikizleri doğurunca hayatına yeni bir boyut daha eklenmiş oldu. Eski vatanında çocuklar hareme bitişik özel bir odada toplum tarafından büyütülürlerdi. Kadınlar karışırdı oraya. Kendi ayaklarına yılanların kuruttuğu tepeler kadar yabancı bir bölgeydi orası. Oysa şimdi çocukları ilk defa olarak keşfediyordu. Bu keşifte yüreğinin her bölmeciğine sanki şeker üfürüyordu. Kendini yeterince enerjik hissettiği zamanlar tecrübelerini ve gözlemlerini bir sıraya sokuyor, onlardan yararlanmaya çalışıyordu. Bunu hangi amaçla yaptığını kendi de bilmiyordu. Hristiyanlık bireyin değerini vurgulayıp durmaktaydı. Roma kurallarında ise herkesin bir yeri vardı. O saç onu yerinden edeli beri içinde bulunduğu ruhsal durum nedeniyle bu kavram ona yakın gelmiş, önünde düşünülecek yeni yeni alanlar açmıştı. Köylüler pek aptal şeylerdi. Yine de bu yeni gelen yabancıların kendilerine toprak zeminli, pire dolu bir kulübecik kurmalarına çok yürekten yardımcı olmuşlardı. Vaftiz olmayı Frol gerçekten inanarak ardından Alabar'da strateji gereği kabul edince bu dostça davranışları daha da arttı. Yeni ailede artık tek tanrının kullarına katılmış oluyordu. Ama yine de kentte Alabar'la ailesinin katılamadığı bir takım faaliyetler yer alıp durmaktaydı. Görünüşe göre sosyaldi bu faaliyetler, neşeli bir şeylere benziyordu. Zamanı da mevsimlik şenliklere rastlamaktaydı. 353 günlük ay yılını 365 günlük güneş yılıyla aynı hizaya getirebilmek için 12 günlük geleneksel kış bayramını Avrupa'nın nice kavimleri gibi Alabar'ın kabilesi de kutlardı. Bu bayramın asıl amacı iki çeşit yılı denkleştirmekti. Ama Hristiyanlar bunu dinsel bir bayram havasına dönüştürmüş, adına Noel demişlerdi. Alabar'ın gördüğü kadarıyla bu Noel yine eski bildiği kış bayramıydı. Yalnızca eskiden ay güneş etkilerine yorumlanan o duygusallığı, papaz bu sefer İsa'nın doğum yıl dönümü oluşuna yorumluyordu. İsa dedikleri Sami ırkından gelme bir insan tanrıydı. Alabar onun tek tanrıyla olan gerçek ilişkisini hiçbir zaman pek net biçimde kavrayamamıştı. Elfrik'te ilk Noel günlerinde Frolle Alabar bütün sabahı kilisede geçirmek zorunda kaldılar. Orada vaazlar, ilahiler dinlediler. Ve bütün bunları hemen hiç anlayamadıkları bir dilde yapmak zorunda kaldılar. Daha sonra karlara bata çıka malikaneye yürüdüler. Lord orada serflerine dev bir şölen verdi. Ortalık kararırken Frolle Alabar kendi kulübelerine döndüler. Niyetleri hemen uyumak, o yiyeceklerle içecekleri vücutlarından uyuyarak atmaktı. Ama onların mumları söndükten sonra başkalarının kulübelerinde hala mum ışıkları titriyordu. Toplantı yerinde de ışıklar yanmakta, ayrıca kahkaha sesleri gelmekteydi. Şarkılar söyleniyordu toplantı yerinde. Alabar'ın kulağına gelen bu şarkılar ilahiye hiç mi hiç benzemiyordu. Halkın katılmak için çıkardığı sesler de duaya benzemiyordu. Oysa Alabar'a göre bunlar da ötekiler kadar tanrısal seslerdi. Coşku havası Ocak ayının 6. gününe kadar devam etti. 12 günlük ara kapanmış oldu. Eskinin baharda kutlanan bereket bayramında da benzer gösteriler yapılırdı. Papaz ona Paskalya adını takmıştı. Ekim ayı sonlarında ölüler gününe rastlayan zamanda Hristiyanlar tüm azizler gününü kutluyordu. Alabar'la Frol henüz pek yeni olduklarından hiç davet edilmiyorlardı. Papaz coşkun kutlamalardan uzak durmaya çalışırken şaman yüzünde boynuzlu maskesiyle birkaç kere geliyordu insanları yoklamaya. Alabar bütün bunlardan köylülerin tüm Hristiyan inançlarına karşın yine de eski pagan geleneklerini sürdürdükleri kanısına vardı. Vardığı sonuç doğruydu ama yakında keşke yanılmış olsaydım diye düşünecekti. Alabar ateşin karşısında oturmaktaydı. Dudakları elma şarabı kupasının kenarında kıvrıldı. Dışarıda kar iyice yükselmişti. Neredeyse büyük ayıya değecekti. Dünyada karların altında patates gibi yatıp duruyordu. Hala yağmaktaydı kar. Alabar her kar tanesine hayranlık duyuyor, övgüler yağdırıyordu. İleri marş, ey kar, miskin toprak senin kristal zaferini bekliyor. Köylü kadınlar gerçi ocak ve çıkrık başında işlerine devam ediyorlardı. Ama hava koşulları bir süre için erkeklerin işine ara verdirmişti. Alabar bu fırsat için yeni tanrıya teşekkür ediyordu, eski tanrılara da ediyordu. Sabah yıldızına, karın kendisine de ediyordu. Çünkü kadavra gibi uyuyan toprağa karşı kar evrenin tek uyanık ve enerjik varlığı gibi gözükmekteydi. Çıtırdayan ateşin önünde Alabar bebeklerini kucağında hoplatıyor, tüm dikkatini yeni hayatına yöneltiyordu. Böyle kesintisiz düşünebilme fırsatı bulmasına şükrediyordu. O gümüş rengi kıl, onu yere vurduğundan bu yana hayatı hem dıştan hem de içten çok değişmişti. Ertesi günün Noel olmasına Lord Elphick'in fırında domuzların şimdiden kızarmaya başlamasına rağmen Alabar, krallıktan köylülüğe gelmek için açtığı yolu ve geleceğin nelere gebe olduğunu düşünüyordu. İlerleyen bir hayat, değeri bilinecek bir şey. Kendini hayallerine öyle kaptırmıştı ki, kapı hızla vurulunca elindeki kupayı da bebelerini de yere düşürdü. Kupa yuvarlandı, alevlerin arasına girdi. Ama ikizler hatları pek o kadar yuvarlak olmadığından düştükleri yerde kaldılar.